Ayrım 4. Tokatlı Yetvart'ın anıları. Andres Hern'in. Sayfa 47. 2. Parantez. 1914 yılında Ermeniler ne yazık ki çok tedbirsiz davrandılar. Ayrıca da çok kötü bir yazgıları, tarihleri vardı. Türklerin özgür Ermenistan devletinin doğumuna, kurulmasına ne pahasına olursa olsun engel olacaklarını görmezlikten, anlamazlıktan geliyorlardı. Türkler ellerinde tuttukları, yönettikleri Hristiyan topraklarını birer birer kaybediyorlardı. Sibistan'ın birlikten çekilmesi, sırasıyla Yunanistan'ın, Bulgaristan'ın ve Makedonya gibi Hristiyanların çoğunlukta olduğu toplulukların birbiri ardı sıra birlikten kopmaları Türkleri çileden çıkarıyordu. Avrupa güçlerinin de baskısı ile buradalarda yaşayanlar kıyımdan kurtulmuştu. Kanuni Sultan Süleyman, Muhteşem Süleyman zamanından başlayarak hemen hemen 3 asır boyunca yönetimleri altında tuttukları Hristiyanlara karşı göreceli bir hoşgörüyle davrandılar. Budapeşte'den Bağdat'a, Hazer Denizi'nden Arabistan'a ve Fas'a kadar genişleyen sınırlar içinde Türklerin korkunç ve hain baskısı, özellikle de Hristiyanların tepkisi karşı çıkmak ile karşılaşıyordu. Ermenilerin durumu ise çok nazik ve sakıncalıydı. Osmanlı topraklarının çoğunda yaşayan Ermeniler ne yazık ki homojen bir topluluk olmaktan çok uzaktı. İstanbul'dan Konstantinopol, Anadolu'nun öbür ucundaki kırsalına kadar yayılmışlardı. Ancak hiçbir bölgede sayıca üstün değillerdi. Sadece Rus sınırına yakın bölgelerde, örneğin Ararat eteklerindeki vilayetlerde çoğunluktaydılar. Ancak burada da Rus ordularının 19. yüzyıl boyunca Kafkaslardan önüne katıp Anadolu'ya sürdüğü Kürtler, Lazlar, Tatarlar ve Çerkesler yaşıyordu. Bunlar da Müslüman topluluklardı. Ermenilere hoşgörülü davranmak zorunda değillerdi. Bir de coğrafi eşitsizlikler, bölgenin çok dağlık oluşu, Türklere karşı zafer kazanmayı daha baştan olumsuz yönde etkiliyordu. Yani her şey onların aleyhineydi ve durum ölümcül boyutta tehlikeliydi. Hristiyanlar 4. yüzyıldan 7. yüzyıla, hatta Konstantin'den ve ünlü Milano fermanından, Milano fermanı Konstantin I ve Licinius arasında milattan sonra 313'te imzalanmıştır. İçeriği şöyledir: gökyüzündeki ulu güce herkes kendi tarzında tapınır, inanır. Böylece bu tarihten itibaren tüm dinlere, inançlara özgürlük tanınıyor. Ayrıca imparatoru bir tanrı gibi görmekten vazgeçilecek, din savaşlarına son verilecekti. Milano fermanı ilan edildiğinde doğuda bazı Hristiyanlar, kabileler ve kendi işlerine kapalı topluluklar halinde site adı verilen şehirlerde yaşıyorlardı. Her sitenin bir başrahibi ve yardımcıları vardı. Çevirenin notu. Önce ve Müslümanlarla çevrelenmişlerdi. Sadece kuzeyde Gürcüler vardı. Bir de tabii Haçlı seferleri sırasında etraflarında çokça Hristiyan vardı. Anadolu Hristiyanları Avrupalı Hristiyanlardan kendilerini tamamen soyutlamışlardı, farklılaşmışlardı. Bu biraz Kanadalıların Kuzey Amerika'da yaşayıp Amerikalılardan nedenli farklı oluşlarına benzetilebilir. Bu durumda Ermenilere ve diğer Hristiyanlara Fransa'nın, İngiltere'nin ya da Avusturya'nın fazla yardımı olamıyordu. Tabii en yakın müttefikin Rusya olduğunu söylemeye gerek yok. Rusya, Boğazları ve İstanbul'u, Konstantinopol'u fethetmek için sabırsızlanıyordu. Bunu gerçekleştirebilmek için de Anadolu'nun uçsuz bucaksız topraklarında kaybolup çöllerine gömülmek yerine çok daha kolay bir plan uygulamaya karar verdiler. Bu yöntemi 1876-1878'de yaşama geçtiklerini biliyoruz. Ruslar kendilerini Bizanslı mirasçısı sayıyor ve o bölgeyi işgal etmenin en doğal hakları olduğuna inanıyorlardı. Türklerle Ruslar iki asırdan aşkın zamandan beri birbirlerine düşmandı. Bu bağlamda Rusya'nın Ermenilerden yana Anadolu Özgür Ermenistan'ı oluşu Türkleri, bu toplumu, Ermenileri yok etme yönünde kışkırtıyordu. Ayrıca bu Ermeni denen millet hiçbir şekilde sindirilemiyor, eritilemiyordu. Üstelik de kendilerinden daha uygar, gelişmiş ve zengindi. Bilindiği gibi çok sayıda Ermeni vatandaşı Osmanlı hükümetinde görev almış, birçoğu çok yüksek makamlara getirilmişti. Nedeni de ortada. O sıralar Türk hükümeti Ermenileri Rumlara karşı onları cezalandırmak için kullanıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde bu dağılmadan yararlanan Ermeniler zincirlerini kırmaya karar verdiler. Ermenilerin tamamını vurgulayan çok eski bir deyiş vardır: Arnavut'un kılıcı, Ermeni'nin kalemi. Bence çok doğru bir deyimdir bu. Yani onlar ayaklanmayı akıl mantık eksenine oturtmak istemişlerdi. 1909'da Kızıl Sultan Abdülhamit devrilip Jön Türkler gücü ellerine geçirdiklerinde yönetimleri ve sınırları dahilindeki tüm toplumlara eşitlik sözü vermişlerdi. Ama bu yalnızca teoride kaldı, asla uygulanmadı. 1914 yılında savaş ilan edildiği sırada Ermeniler çok ihtiyatlı davranarak Türklere kurulu düzene bağlı kalmak konusunda garanti verdiler. Ancak Türkler bu söz vermeyi, eğer Ermeniler bu hain, saldırgan Ruslara karşı savaşmayı kabul ederlerse onaylayacaklardı. Doğruluğu çok kesin olmamıştı. olmamakla birlikte Türkiye Ermenilerinin en önemli partisi, Taşnakların topluma aynı dinden Hristiyan bir milletin, yani Rusların karşısında değil, yanında savaşmaları gerektiğini önerdikleri söylenir. Bu beklenmedik bir şey değildi. 1914'te Almanlar Türklerin müttefiki oldu. Onlar Ermenileri Haçlı seferlerinden beri tanıyor, Kanuni Sultan Süleyman ile 1. Fransa kralı arasında kapitülasyonlar konusunda anlaşmaya varıldığını ve Ermenilerin Anadolu ticaretini ellerinde tuttuklarını bilincindeydiler. Ermeniler patrondu. Üstelik her türlü ticari malı, endüstri ürününü Almanya'ya değil Fransa'ya gönderiyorlardı. Almanya'nın başında 2. Guillaume vardı. Tamam, bu adam bir Hitler değildi belki. Temelde Ermenilere karşı değil gibi görünüyordu. Ermeniler öldürülmüş, kıyıma uğramış, sürgüne gönderilmiş umursamayacaktı. Yeter ki bu iş el altından gizlice yapılsındı. Tabii savaş sınırlarının kapatılması ve sansürler çok işlerine yaradı. Ne yazık ki Avrupa çok daha sonraları yine bir Alman olan ünlü misyoner Lepsius sayesinde gerçekleri öğrendi. Abdülhamit zamanında öyle çok cinayet işlendi ki Ermeniler öfkeden deliye döndüler ve Türklere karşı ayaklanmayı denediler. Ancak diğer tarafta Rusların varlığını unutmuş gibiydiler. Ne büyük yanılgı, ihanete uğrayıp inanılmaz boyutta sayıda cinayete kurban gittiler. Türkiye, Fransa ile savaşırken Fransa, Ermenilerin uzaktan da olsa müttefikiydi. Ruslar ise Türkiye Ermenilerinin yakınındaydı ve onlardan yana gibi görünüyorlardı. Ermenilere gelince göz ardı edilemeyecek kadar kalabalıktılar. Sayıca fazla olmalarına karşın toplu ayaklanma, başkaldırı için yeterli güçleri yoktu. Dışarıdan destek de yoktu. Böylece tamamı esir düştü. 1915'te Jön Türkler, Ermenilerin yok edilmesi için kesin emir verdiğinde Ermeniler Van'da çoktan ayaklanmıştı. Rusya'ya çok yakın olan bu yöre, Rus Çarı'nın ordusunda görev yapan Rus Ermenilerinden çok destek gördü. Türkler, batılı güçlere güvenip bilinçsizce savaşa katılmışlardı. Atılmışlardı ama durumları çok kötüydü. Ruslar ağır ağır ama emin adımlarla ilerliyorlardı. Onlar, Doğu Anadolu'da Van'dan Erzurum'a yürürken Fransızlar ve İngilizler de boğazları zorluyorlardı. Daha sonra Mustafa Kemal'in becerisi, zekası ve ustalığı olmasaydı, bunca hatayla hiçbir şeyi başaramazlardı. Türkiye gırtlağına kadar batmıştı. Ermenileri katlederek hıncını almaya çalıştı. Yunanlılara gelince onlar da sayıca kalabalıktılar. Ege Denizi kıyılarında birçok Yunanlı yaşıyordu. Yunanistan, Türkiye'deki Rumlara karşı nötrdü. Çünkü Yunanistan'da yaşayan çok sayıda Müslüman vardı ve misilleme yapmak çok kolaydı. İşte bu nedenle de Rumlar 1920-22'ye kadar oldukça rahat yaşadılar. Onlara dokunan olmadı. Yunanlılar da Anadolu'nun batısında bazı bölgeyle sahip çıkmaya çalıştılar ama Türkler kendi çocuklarını yiyen Fransız devrimcileri gibi davranıp bu şehirleri tıraşladılar. Bu tür olaylarda ölü sayısını belirlemek olanaksızdır. Resmi belgelerde asla doğruyu söylemez. Ermeni katliamında da aynen böyle oldu. Gerçek ölü sayısını kimse tam olarak bilemeyecek ama soykırımın gerçek olduğunu tüm dünya biliyor. Yalnız Türkler 70 yıldır inkar ediyorlar. Birçok ülkede katliam yapılmış, ölü sayısı da ya gizlenmiş ya da eksik verilmiştir. Kruşev gizli raporunda Stalin'in işlediği cinayet sayısını yarıya indirerek bildirmiştir. Bunun gibi Amerika, Fransa da aynı şeyi yapmıştır. Türkler ise diğer memleketleri örnek almak yerine olayı tamamen inkar etmek yoluna gitmişlerdir. Acaba Almanlar 1939 savaşından galip çıkmış olsalardı Yahudi ve Çingene katliamını, Rus mahkumlarının varlığını, politik sürgünleri kabul ederler miydi? Ne yazık ki istemesek de bu ve buna benzer örnekleri çoğaltmak mümkün. Ruslara gelince Ermenilere karşı art niyetli ve kaypak davranıyorlardı. Yoksul bir memleket olmasına rağmen içinde yaşayan Ermenilerden çok Ermenistan toprakları ile ilgileniyorlardı. Ermenileri öncü, keşiferi, işçi olarak kullanıyorlar ama ne olursa olsun özgür Ermenistan fikrine asla olumlu bakmıyorlardı. Polonya'da, Orta Asya ülkelerinde ve Baltık memleketlerinde abartarak uygulamaya çalıştıkları Ruslaştırma politikasını her ne bağısına olursa olsun imparatorluklarının dört bir yanına yaymaya kararlıydılar. Diğer yandan Ermenilerle alay ediyorlar ama onların da Hristiyan olduğunu asla unutmuyorlar. Yani Türklerin yaptığı gibi onları katletmiyorlardı. Ermeni-Rus ilişkilerine gelince coğrafik yapı ve tarihi olaylara paralel gidiyordu. Tabii güç eşitsizliğini de unutmamak gerekiyor. Türkiye-Ermenistan'ına gelince Türkiye'deki Ermeniler doğuda çok büyük geniş arazilerin, vadilerin sahipleriydiler. Dondurucu kışlar, yakıcı yazlarıyla Orta Asya'nın bir parçası sayılırdı bu topraklar. Bu toprakları savunmak yöre insanı için oldukça kolaydı. İşte o yöredeki Ermenilerin uzun süre yok edilememe nedenlerinden biri de buydu. Onlar Romalılara, Roma İmparatorluğu 5.900.000 km2'ye yayılmıştı. Portekiz'den Mezopotamya'ya ve İskoçya'dan Mısır'a. Çevrenin notu. Persleri, Sasanilere ve Türklere karşı koymuşlardı. Ruslar Ermenileri ikinci plana atmışlardı. Öncelikle 2. Guillaume ve onun Almanya'sı ile uğraşmak gerekiyordu. Tüm güçlerini onlara karşı kullanmaya kararlıydılar. Bu ikinci plana atılma Ermenilerin aleyhine oldu. Çünkü Ruslar Doğu Anadolu'da yavaş yavaş ilerlerken Türklere Ermenileri katletmek, kılıçtan geçirmek için bolca zaman bırakmış oluyorlardı. Olay aynen şöyle cereyan etti. Bir tek Anadolu'nun en dış ucu diyebileceğimiz Van vilayetinde Ermenilerin bir kısmı canlarını kurtarabildiler. Çünkü soykırım emri verilmeden önce Ruslar buraya girmişti. 1915 savaşı olmasaydı belki de Ermeniler yok edilmezlerdi gibi bir şey söylemek çok cahilce ve saf dilli bir yaklaşım olur. 1914'te savaşın patlaması kaçınılmazdı. Aslında savaş çok daha önce 1911'de çıkacaktı ama Jalyoks. Jalyoks Fransa'da 3. Cumhuriyet'in sıra dışı kişiliklerinden biri. 1898'de Maliye Bakanı seçildi. Solcu ve geleneklere karşıydı. Politikada netlik ve direkt ilişkiden yanaydı. 1906'da Clemenceau hükümetinde yeniden Maliye Bakanı, 1911'de ise Konsey Başkanı. Çevrenin notu. Sayesinde patlamadı. Eğer bu sıra dışı insan zaman kazanmayı bilmeseydi Avrupa'nın sonu gelebilirdi. 1914'te ise Rusların başında Sazonov. Sazonov, savaş yanlısı bir yönetici, politikacı olan Sazonov, Çar'a sürekli baskı yapan biri. 30 Temmuz 1914'te Çar'a baskı yaparak seferberlik ilan ettiren de odur. 15 Aralık 1914'te ise aynı baskı sonucu Çar tüm cephelerde genel savaş ilan eder. Gibi sorumsuz ve bilinçsiz biri vardı. Bu eski politik olayları deşmek aslında üzücüdür ama insan denen yaratığın kendine ve üstlerine karşı nasıl zayıflıklara düştüğünü göstermesi açısından örnek teşkil eder. Asla Loren ve Avusturya Macaristan örneklerinde olduğu gibi olsun Charles, olsun Guillaume II ve ya da Raymond Poincaré hepsinin de kafaları tek yöne çalışıyordu. Yani bir ülkeyi ele geçirmeye akıllarına koyunca haksızlığı haksızlıkla onarmaya çalışıyorlar, hata üstüne hata işliyorlardı. Yine Fransa'dan başka bir örnek verelim. Poincaré Salos'a karşıydı. Onu yok edebilmek için zamanın politikacılarından Gaston Calmet ile suç ortaklığı yaptı. 1914'te aslında Carlos savaş konseyi başkanı olacakken komploya kurban gitti. Ne yazık ki karısı da bu komploda diğerleriyle birleşti. Eğer Türkiye 1939-1945 savaşında davrandığı gibi akılcı olabilseydi, yani tarafsız kalabilseydi, belki de 1914'te savaş patlamazdı. Hatta belki de bu savaş asla yaşanmazdı. Daha açıkça söylemek gerekirse, o zamanlar Boğazların stratejik açıdan ne denli önemli olduğu çok iyi kavranamamıştı. Göben ve Breslau adlı iki Alman kruvazörünün Boğazlardan geçip Akdeniz'e inmesine ses çıkarılmadı. Fransız ve İngilizler de onları izledi. İstanbul işgal edildiğinde de durum değişmedi. Yani karşı güçler hiçbir engelleme ile karşılaşmadılar. Müttefiklerin donanmaları isteselerdi zahmetsizce Boğazları tamamen ele geçirebilirlerdi ama stratejik önem konusunda rakipleri gibi bilinçsizdiler. Birkaç ay sonra kumandanların kendi aralarında ikiye ayrılmalarına karşın Türkiye yine de savaşa katıldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun Almanlarla birleşmesi tarihin en büyük felaketini başlattı. Türkiye için tam bir yıkım oldu. Çünkü eğer Türkiye tarafsız kalabilseydi bugün hala Suriye, Filistin, Mezopotamya ve Arabistan'ın sahibi ve tabii dünyanın bir numaralı petrol üreticisiydi. Ruslar için de felaket oldu. Boğazlar açık olsaydı müttefikleri onlara araç gereç yardım yapabileceklerdi. Oysa makinelilerle donatılmış Alman ve Avusturya Macaristan güçleri karşısında ellerinde ilkel savaş gereçleriyle kala kaldılar. Sonuç olarak tüm bu olaylar savaşın 2 yıl daha uzamasına da neden oldu. Bu darbeden sonra İttihat ve Terakkicilerden bir grup savaşı engel olmak için Ruslara teklif götürdü ama tüm Slav ülkelerini Rusya bayrağı altına toplamayı amaç edinen Panslavist Sazonov bu öneriyi hemen geri çevirdi. Tabii tüm bu olaylar Ermeniler için tam bir yıkım oluyordu. İlk girişimin başarısızlığını başkaları izledi. Daha akıllıca düşünebilen bazı Türk bakanlar Rusların tarafını tutuyordu. Çünkü Enver Paşa'nın Akdeniz'de ve Karadeniz'de bir tür egemenlik kurduğu güçlere karşı kuşkuluydular. Onlarca Türkiye büyük bir risk alıyordu. Haksız değillerdi. Bir süre sonra Enver Paşa ve dostları Karadeniz'den Göben ve Breslau ile Rusya'yı bombardımana tuttu. 31 Ekim 1914'te kaçınılmaz savaş başladı. 20 Ocak 1915'te bu kez bir grup Jön Türk Sazonov'a yeniden barış önerisi götürdü. Sazonov İstanbul'u ele geçirmenin hayaliyle körleşmişti. Öneriyi anında geri çevirdi. İstanbul, Konstantinopl, alev, ateş ve demirle silahla ele geçirilmeliydi. O böylesine ihtirasına kendini kaptırmamış olsaydı belki de Ermenilerin soykırımdan kurtulma şansları doğabilirdi. Bir başka şanssızlık, Churchill Sırbistan'ı kurtarmak için Çanakkale Boğazı'na bir baskın düzenlemeyi kararlaştırdı. Bu çok büyük bir tehditti ancak bir yandan da Rusya'yı besliyordu. Çünkü çok zaman kaybetmişti. Oysa ani bir baskınla başarılı olabilirdi. Çanakkale Boğazı'na saldırı 1915 yılının Mart ayında başladı. Türkler ve Almanlar Boğaz'ın en tehlikeli noktasını toplarla donatmıştı, doldurmuştu. Fransızlarla İngilizlerin çıkartması ise yıkım ve plakette sonuçlandı. Eğer aksi gerçekleşip başarılı olabilselerdi İstanbul düşerdi. Tabii Jöntürklerin hükümeti de yenilir, Ermenileri soykırıma tabi tutmak planı da suya düşerdi. Tarihçiler olayları nasıl anlatmaya çalışırsa çalışsın aslında başarı, kurtuluş olasılığı vardı. Türklerin araç gereçleri tükendiğinde müttefik filoları geri çekilseydi Bizans'a giden yol açılmış olabilirdi. Böylece milyonlarca insanın canı kurtulurdu. Tabii ki müttefikler geri çekilmediler. Kazanmayı umuyorlardı. 21 Nisan'da Gelibolu'ya çıkartma yaptılar. Çok şaşırtıcı bir durum oldu. Avustralyalılar bedelini çok ağır ödedikleri bir özveriyle yarımadayı ikiye bölmeyi başardılar. Ruslarla Ermenilerin hiç şansı kalmamıştı. Çünkü onlar karşılarında o sıralar Enver Paşa'yı ile zıtlaşarak gözden düşmüş bir başkomutan buldular. Bu olağanüstü insan Mustafa Kemal'di. O tehlikenin bilincindeydi. Avustralyalılara saldırma kararı almışken birden durdu. Karar günü. Bir yandan müttefik devletler hırsla saldırıyorlardı. 9 Mayıs günü Mustafa Kemal saldırıları durdurmaya çalışırken bir kurşun cep saatini isabet etti. Türk general Kılpayı ölümden kurtulmuştu. Bu arada karşı güçler geçidi zorlasalar da Türkler şanslı kumandanları Mustafa Kemal sayesinde yenilgiden kurtuldular. Bu durum Ermenilerin katliamdan kurtulma umutlarını tamamen yok etti. 1915'te Ermenilerin nasıl kıyıma uğratılıp yok edildiklerini biliyoruz. 1918'de ise Türkiye yenik düşünce tüm hırsını düşüncesizce ve onları bekleyen tehlikeleri görmezden gelerek asla ciddiye almadan Batı Anadolu'da hüküm süreceklerini sanan Yunanlılardan aldı. Savaşın sonuçları tamamen onların aleyhine oldu. Valizlerini alabilenler, kaçmayı başarabilenler, bavulla alamayanlar tabutla Türkiye'den kovuldular. Tıpkı 1915 tehcirinden sağ kurtulabilen az sayıda Ermeninin başına gelenler gibi. Türkler tek tip insandan oluşan güçlü bir devlet kurmak peşindeydiler. Kamplara gönderilen Ermeniler canlarının bağışlanacağını, sağ kalacakları umudunu besliyorlardı. 1896 ve 1905 kıyımlarını yaşamış bir toplum için bu gerçekleşmesi hayal bile edilemeyecek bir sav, hipotez. Bu tez Polonyalılardan Ruslara ilgi duyup güvenmelerini beklemek ya da Müslümanlardan Hinduları sevmelerini istemek gibi bir şey. Çarlık Rusyası'nda 1.700.000 Ermeni olmasına karşın Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde bu sayı 2 milyonu aşıyordu. Türkiye Ermenilerinin hükümete sadakat konusunda söz verdikleri bilinen bir gerçektir. Tebai Sadıka. Ayrıca askeri de alınıyorlardı ama Türklerin bu askerlere güveni olmadığından onları geri hizmete alıyorlardı. Zaten silah bulundurma, kullanma hakları da yoktu. Bir Ermeniden Türkler için zafer ya da başarı dilemesini beklemek saflık olur. Resmi Türk tarihini yazanların asla gerçeklerden söz etmediklerine bahse girerim. Nedense suçlananlar hep Ermenilerdir. Tıpkı Fransız resmi tarihinde Vandalların suçlu gösterilmesi gibi. Vandallar her şeyi yakıp yıkan akıncılar. Bu arada Ermeni gerillaları göz ardı edemeyiz. Onlar mümkün olduğunca fazla sayıda Türk'ü ortadan kaldırmayı kafalarına koymuşlardı. Yalnız tabii böylesi durumlarda kimin önce başladığı da bilinmez. Ayrıca Türkiye ve benzeri ülkelerde de gerçeği, salt gerçeği bilmek, öğrenmek kimsenin umuru değildir. Daha önce de belirttiğim gibi İstanbul ve İzmir gibi iki büyük şehirde yabancı elçiliklerin gözleri önünde insanları yok etmek mümkün olmadığı için buralarda yaşayan Ermeniler azınlıkta da olsalar en azından sağ kalabildiler. Sayıları 30 bin civarında olan bu insanlar okullarını, kiliselerini canlı tuttular ve savundular. Bugün hala varlıkları Türkiye'de önemli rol oynamaktadır. Türkler açıktan açığa işkence ve baskılarını sürdürüyorlar. Yani doğuda hiçbir şey kolay değil. Aslında sadece Ruslarla Türkler arasında çıkacak büyük bir savaş, Ermenilere kaybettikleri toprakları geri alma olanağı sağlayabilir. Kim böyle çılgın bir dilekte bulunmak ister? Sonuç, benim gibi Türkiye Ermenistan'dan gelenlerin düşünceleri birbirine benzer. Öyle ya, batıda bolluk, huzur ve uygarlıkla iç içe yaşarken kim iç karartıcı, köleleşmiş bir ülkeye geri dönmek isteyebilir? Türkiye'deki Ermenilerin bir başka bahtsızlıkları da Jöntürklerin verdikleri sözlerden pek çabuk vazgeçmiş olup göstermelik dostluklarından da vazgeçmiş olmalarıdır. Rusların yüzünden Avrupa'daki topraklarının büyük bir bölümünden vazgeçmek zorunda kaldılar. Ellerinde Trakya, Tres, Edirne, Andrianople, İstanbul, Konstantinopl ve Boğazlar dışında pek önemli bir şey kalmamıştı. Bu da Yunanların, Bulgarların ve Sırpların işine yaradı. Diğer yandan bu Balkan ülkelerini örnek alan Ermeniler Türklere baskı yapıyor, Balkan ülkeleri yenilgisini anımsatarak kendilerine karşı daha anlayışlı ve nazik davranılmasını istiyordu. 1914'te Erzurum'da toplanan kongrede Kafkas ülkelerine saldırı kararı alındı ancak Ermeniler bu saldırıya katılmayacaklarını çok kesin bir dille ifade ettiler. Bu kararı aldıran Taşnak Partisi'ydi. Çevirenin notu. Rus Ermenileri ise tam tersine prensip kararı alınmasına karşı saldırılarını sürdürdüler. Ermeniler için Enver Paşa gibi kafasında bir sürü sabit fikir olan birinin varlığı en büyük şanssızlıklardan bir diğeriydi. Paşa'nın aklında bir tek şey vardı. Zapt etmek. Fetih hastalığı. Kafkaslar'da ne kadar Müslüman ülke varsa ele geçirmek. Bakü petrollerinin kontrolünü, idaresini elinde tutmak, Türkistan'dan Çin'e kadar ne kadar ülke varsa işgal etmek. Enver Paşa tam anlamıyla bir Turancıydı. İşte bu dar düşüncelik kapsamında 1914-1915'in kış aylarında orduyu Rusya'ya doğru yola çıkarır. Karşı taraf sayıca daha azdır. Başlarında Rus General Yudenich vardır. Türk ordusu bir iki başarı elde eder. Bunun üzerine Enver Paşa kara kışta orduyu etrafı serek ormanlarla çevrili ve 1876'dan bu yana Rusların elinde bulunan Sarıkamış'a sürdü. Bu küçük yerleşim bölgesinde denizden yükseklik 2000 metreydi. Sibirya soğuğuyla karşılaşmak Türk ordusu için tam bir sürpriz olmuştu. Kış koşulları için hazırlıklı olmayan ordu birkaç gün içinde yok oldu. Askerin çoğu donarak can verdi. Enver aklı sıra her fırsatta günah keçisi gibi kullandığı Ermenilerden öc alacaktı. Kısa bir süre sonra Van Ermenileri topluca ayaklandılar ve kıyımdan canlarını kurtarmaya çalıştılar. İyi ki Rus ordusunda pek çok ünlü Ermeni askeri vardı da bu insanları son dakikada kurtardı. 1917'de Rus ordusu dağılınca Ermeniler Rusların peşinden gitti ama giderlerken de Van'ın Türklere ait bölümünü yakıp yıktılar. Bugün Türkler Van'ın Ermenilerden kalma eski şehrinde yaşamaktadırlar. Bu tarihlere gelindiğinde Türkiye Ermenilerinin büyük çoğunluğu çoktan ölmüştü. Kıyım, yok etme emri Şubat 1915'te verilmişti. 24 Nisan 1915 günü Boğazlara yapılan yeni bir saldırı başarısızlıkla sonuçlanınca İstanbul'da 650 kişilik bir gruptan oluşan elit Ermeniler birer birer tutuklandılar. Daha sonra da idam edildiler. Bu olayın sonu herkesçe biliniyor. Türkiye Ermenistan'ını yeniden ele geçirmek artık bir ütopidir. Asla gerçekleşemeyen güzel, olumlu arzu. Çevirenin notu. İslam ülkelerinde yaşayan Ermenilerin politik ve sivil hakları Türklerin çok çok altında olmasına karşın Ermeniler yeni haklar elde etmek için çaba sarf etmek istemiyorlar. Belki bir iki kişi aklından hak aramaya geçiriyordur, emin değilim. Diasporadakilere gelince onlar da zaman geçtikçe ve karma evliliklerle eriyecekler. Bulundukları ortama uyum sağlayacaklar. Küçük bir azınlık hala bu davaya ülkelerine geri dönmek gönül vermiş olsa da arkalarından gelen yeni kuşaklar için Türkiye bir bilinmez olacaktır. Sovyet Ermenistan'ına dönmeyi nasıl istemiyorlarsa Türkiye Ermenistan'ını da istemeyecekler. Karma evlilikler dini akideleri farklı olsa da Hristiyanlık gibi ortak bir noktaları olduğundan başarılacaktır. Ermeniler yavaş yavaş ana dillerini unuturlarken sosyal seviyelerini yükselteceklerdir. Çok çalışkan olduklarından ve ticareti iyi bilen bir toplum olduklarından bilindiği gibi hemen hepsi çok zengindir. 3-4 nesil sonra bu anlattıklarım tamamen gerçek olacak. Pişmanlık duyulabilir mi? Bunun yanıtını ben veremem. 4. ayrımın sonu sayfa 59.